KolayOffice Hukuk Otomasyon Sistemi Next Generation, Kolay Podcast'i sunar.
Merhaba, Kolay Podcast programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Ben Mikro Destek ekibinden Umut Çelik ve yine Mikro Destek ekibinden Deniz Bey ile birlikte bugünkü programda birlikteyiz.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün aramızda Tuğçe Hanım ve Fatih Bey var. Kendileri hukuk sektörüne hizmet veriyorlar. Birazcık sizleri tanıyabilir miyiz?
Ben Fatih Güvercin. Yasa dışı avukatlık yapıyorum demiştim. Hukuk sektörüne hizmet veriyor deyince. Peki. Fatih Güvercin olarak ben özellikle insan kaynakları ve liderlik gelişim alanında çalışıyorum. Kendi şirketim de var başka kumpanya diyerek. Bir yandan Sabancı Üniversitesi yönetici geliştirme biriminde eğitim ortaklığı yapıyorum. Ama şirketlerde de özellikle hem bürolarda hem kurumsal tarafta hukukçulara yeni nesil liderlik nasıl yapılır konusunda danışmanlık yapıyorum. Keyifli, değişen, güzel bir sektör. Bugün sizlerle beraber olmaktan da mutluyum. Tuğçe, sözü sana bırakayım.
Çok teşekkür ederim. Ben aslında hep bana kendinizi tanıtın dediklerini de aktardığım ve anlattığım bir hikaye var. Ben aslında hep şöyle diyorum. Ya işte üniversite sınavında başladık. İşte fen lisesinde okuyordum ben. Sınava girdim. İşte puanımı kuvayetti, kazandım falan diye böyle giriyorum falan. Herkes de tabii böyle bir ne oluyor falan diyerek böyle bakarken falan. Tabii ki öyle değil diyorum. Benim aslında hukukla ilgili serüvenim ilkokul 5'te başladı. İlkokul 5'te ben Ankara valisi olarak seçildim. Ve bu seçim sürecinde de ki hikayem de beni aslında hukukçu olmaya itti. Çok uzak ve zor bir yerde oturuyorduk. Biz okuduğumuz okul da oraya çok böyle uzak mesafede bir yerdeydi. İşte yokuşlar vesaireler, karlar, kıyametler falan filan. Hocalarımız gelemiyor, işte biz çok zorlanıyoruz falan, böyle acayip bir dünya var. Ondan sonra ben bir gün okul müdürünün odasına gittim. Dedim ki müdür bey, bu iş böyle olmuyor, biz okuyamıyoruz, yapamıyoruz. Yani buraya bir servis koyun, bir şey yapın, bu kadar yokuşta falan. Müdür beni dinledi. Dedi ki Tuğçe, 23 Nisan'da da Ankara valisi seçimleri var, seni de götüreyim mi dedi. Senden çok iyi Ankara valisi olur dedi falan. Ben de tamam olur dedim, gidelim. Ondan sonra ve gittik ve işte o gün bugündür aslında ben adalet, işte denge, hukuk, yetkinlik gelişimi ve aslında insan kaynağı yönetimi gibi konularda oldukça fazla çalışıyorum diyebilirim. Ve aslında hep o 23 Nisan valisi olan ruhumla, hep o işte karları ve şeyleri çözmeye çalışan, insanları hep belli bir yolculuğa götürmeye çalışan o ruhumla aslında hareket ediyorum her şeyde. O yüzden de bugünlere geldim. Bugünlere kadar hep aslında in-house avukat olarak çalıştım ağırlıklı olarak. Çok fazla tabii ki hukuk bürolarıyla beraber projeler yaptım. En sonunda şu an FIBA'nın sigorta şirketlerinde çalışıyorum. Emeklilikte HDI FIBA tarafında ve elementer tarafta da aslında FIBA sigorta olarak. Bu iki tane güzel şirketin hem yeni taze süreçleri var, hem gerçekten geleneksel eski taraftaki hukukçu ve sigortacılık tarafındaki süreçleri var. Bunları yönetmeye çalışıyoruz. Ve onun dışında da böyle keyifli şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hem işte güzel bir anı olsun, hem de birazcık böyle yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi, hikayelerimizi paylaşabilelim ki bundan sonraki arkadaşlara ya da bizim yerimizde olmak isteyenlere ışık olsun diye. Çok teşekkür ederiz tekrar bizi davet ettiğiniz için.
Çok teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi bugünkü programımızda biz sizlerle hem kurum tarafında hem de ofis tarafında hukuk dünyasının çalışma kültüründe yeni dünyada nasıl değiştiğini konuşmak istiyoruz sizlerle.
Evet, şimdi tabii genciz. Yani genç olmanın da hani şeyi var. Dolayısıyla hani böyle çok büyük değişimler vesaire falan diyece, yani sonuçta biz de hani bir değişimin ortasına doğduk, ama çok basitçe aslında söylemek gerekirse ben mesleğe ilk başladığım yıllarda genellikle işte görüş verilirdi ve takdir iş birimlerine bırakılırdı. O yapıyla hareket edilirdi, ama şu an aslında bizim geldiğimiz nokta bir nevi co-pilotluk haline geldi. Yani sonuçta pilotlar, işte genel müdürler, ilgili işlerin yöneticileri vesaire. Ama bizim geldiğimiz nokta co-pilot. Yani bir yol gösterici olmak, bir aslında süreç açısından bir dizayn etmek, bunların bir alternatiflerini ortaya koymak gibi. Dolayısıyla eskiden sadece değerlendirilmektedir, görüşünüze sunarız, takdir sizindir gibi cümlelerden şu an böyle yapılması gerekir. İki tane yönteminiz var, bunu seçerseniz bu olur, bunu seçerseniz bu olur, bunu seçmelisiniz. Bizim size önerimiz bu olur, hatta şurada da size şöyle şöyle yaparız, bunu da böyle böyle yaparız deyip daha böyle dizayn ettiğimiz bir dünya var. Ve sonra da o dizayn ettiğimizin doğru gidip gitmediğini de kontrol ettiğimiz bir dünya var. Dolayısıyla işler oldukça değişti, değil mi Fatih?
Sana katılıyorum. Aynı zamanda bu hizmet verme tarafında ve alınan hizmetin içeriği tarafında değişimler olduğu gibi hukuk alanını seçen genç nesillerin kariyer beklentilerinde de büyük farklılıklar var. Dolayısıyla da çalışma anlayışı özellikle şirketlerin veya ofislerin çalışanlara ne sunduğuyla, nasıl bir anlam sunduğuyla da alakalı. Çalışanlar şirketlere girdikleri zaman mesela bir örnek vereyim. Sadece kendi pozisyonlarında yani hukuk birimi içerisinde yükselmeyi de hedeflemiyorlar. Yavaş yavaş globalde şunları da görüyoruz. Şirketlerde çok değişik üst düzey pozisyonlarda mesela finansta, riskte hatta CEO pozisyonlarında diğer branşlardaki eğitimleri de tamamlayarak yükselen hukukçular görüyoruz. Dolayısıyla da sadece bir avukat olarak standart hizmeti yapmanın çok dışında bir beklenti de var. Bir yandan da bu aslında çalışma anlayışını çok değiştirdi. Artık sadece işte mahkemeye gidip ya da sözleşme okuyup sözleşmenin diğer departmanlara cevaplarını, yorumlarını veren bir departman yok. Hukukçular artık çok fazla öyle demeç veren insanlar olmak istemiyorlar. Yani TRT eskiden 4'te açık öğretimde böyle tane tane anlatan sıkıcı konuşmalar vardı. Hukukçular daha eğlenceli ve daha sahnede proaktif olmak istiyorlar.
Doğru, doğru. Katılıyorum ben de.
Kesinlikle öyle. Ya bir de tabii genel olarak avukatların, hukukçuların kurumlardaki neler yapacağı veya işte ilerleyen aşama neler olacağını konuşuruz da bizim onun dışında böyle biraz daha dijitalleşmenin de içerisine alıp işte uzaktan çalışma nasıl olacak, gelecekte hukukçuları neler bekliyor veya işte yeni avukat olacak veya işte stajyer olacak kişiler işte neler yapmalı, nelere yönlendirmeli sizden o tür böyle geri dönüşler de aslında almak istiyoruz. Mesela birincisi biz Fatih Bey'le de daha önce görüşme fırsatı bulmuştuk. İşte uzaktan çalışma vesaire hukukçuları nasıl etkiliyor, onlar birazcık zorlanıyorlar vesaire gibi bir durum vardı. Onu biraz daha açsak olur mu?
Olur. Tabii ki çok önemli nokta aslında. Her sektörü etkilediği gibi üretimden, satıştan, finansa kadar hukuku da çok ekledi. İki bacaktan bakmak lazım aslında teknolojiye. Bir işin içeriği, bir de işin çevresi olarak. Çevre olarak baktığımızda aslında özellikle pandemi sonrası hibrit çalışma, duruşmalara bile online katılma, şirketlerde toplantılar ve diğer süreçlerin hepsini uzaktan yapabilme önemli noktalardan bir tanesi. Aslında biraz kaliteyi de arttırdı. Hukukçular da sürekli ofiste üretimci gibi olmak aslında istemiyorlar ve esnek çalıştıklarını. İşte yaz döneminde mesela şu anda danışmanlık yaptığım bir firmada hukuk dahil birçok departman 3 ay boyunca istedikleri yerden çalıştılar. Bu çok büyük bir avantaj. Bunu sunan firmayla bunu sunmayan firma yetenekli bir hukukçu çalıştırıp çalıştıramama ya da bünyede tutup tutamama kararını aslında veriyor. Dolayısıyla da bu bize bence büyük zenginlik kazandırıyor. Bir de Türkiye'de yabancı dili olan özellikle İngilizce, Fransızca, Almanca konusunda güçlü olan hukukçulara globalde çok iyi kariyerler sunuyor. Siz bugün Afyon'da oturup ama Fransa'daki bir şirkete online olarak danışmanlık yapıp hatta kurumda çalışarak da iş yapabiliyorsunuz. O yüzden bence çok yönlü olan avukatların kazanacağı bir nokta. Bir de belki yani Tuğçe de o detaya girer. ChatGPT şu anda çok gündemde ama belki Deniz biliyor musun bilmiyorum. Böyle IBM Watson diye bir yazılım vardı. Duymuş muydun daha önce?
Yok, duymadım.
IBM Watson'da aslında bir tür yapay zeka ve dava dosyası hazırlama, yorum yapma, karar verme konusunda çok başarılı. Bir avukat ortalama %78-80 civarında doğrulukta hazırlarken o %100 doğruluğa varacak şekilde bir dava dosyası hazırlayabiliyor. Amerika'da yapılan çalışmalar. Dolayısıyla yeni nesil aslında teknolojiyi, yapay zekayı da kullanarak aslında hukuksal süreçleri yönetecek. Buraya biraz uyum sağlayanlar da başarılı olacak diye düşünüyorum Tuğçe. Sen ne dersin?
Kesinlikle öyle. Yani bizim mesleği hep şunu söylerler. İşte hatırlarsınız 21 Şubat'ta da bir tane robot avukat duruşmaya girecekti falan. Sonra tabii ki durdurdular. Bizim meslek artık kendini robotlara kaptırmayacak. Ama teknolojiyle barışık olmayanlar, teknolojiyi yönetemeyenler, teknoloji kullanmayı ya da teknolojiye ilişkin hukuki görüş vermeyi oluşturamayanlar, bunu yeterli olgunlukta yönetemeyenler ya da yeterli seviyede yönetemeyenler kalmayacaklar dünyamızda. Yavaş yavaş gidecekler. Dolayısıyla üç taraftan bakıyorum ben bu konuya. Bir, regtech'ler yani regülasyon teknolojileri. Bizim işimizi yapmak için bize çok kolaylık sağlıyorlar. Bugün işte UYAP entegrasyonlu, altyapılı programlar, sözleşme, kontrat management süreçlerindeki olan yapılar gibi şeyler. Bir kere öncelikle hafızayı çok besliyor. Hafızayı beslediği için hepimizin işi zaten biliyorsunuz. Yani sonuçta biz adalet, hak, hukuk tarafını konuşurken veriler aslında, deliller bizim için çok önemli. Dolayısıyla verilerin doğru tasnif edilmesi, verilerin sistematik bir şekilde bir taksonomiyle aktarılması çok kıymetli. Onun için RegTech'ler bize bunu çok güzel yapıyorlar ve bu bize çok büyük bir güç sağlıyor. Hani oturup saatlerce bakacağımız bir şeyi bir takım önceden istediğimiz raporlarla görüp çok daha rahat karar verebiliyoruz. Ve hukukçu olmayan insanlara konuyu anlatırken de bunlar bizim çok işimize yarıyor. Çünkü bir hukukçuyla bir hukukçu konuşunca birbirini anlıyor ama hukukçu olmayan birisine bir şeyi anlatırken daha veri odaklı, daha basit. Hani less is more felsefesini biz çok severiz aslında. İki hukukçuları bunu yaratmak çok zordur. Dolayısıyla o less is more'u çok rahat verdiğimiz bir yapı oluyor. Veriye dayalı iletişim ve veriye dayalı aslında süreçler ve burada da RegTech'ler bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. İkinci bacakta şu var. Şu an her şeyi teknolojiyle yapıyoruz. Onun için hukukun da hukukun yani kanuni düzenlemelerin de teknoloji altyapısına uyumlandırılması lazım. Dolayısıyla hukukun düzenlemelerini teknoloji altyapılı bir takım sistemlere uyumlandırmayı başarmak. Dolayısıyla ikinci yetkinlik de bu. Ben buna birazcık hukukta teknoloji okuryazarlığı diyorum. İkinci kısım ise bu. Üçüncü kısım ise onlar bizim üçüncü arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız oluyor. Yani bizim şirketin figürüsü var. Biz mesela hani bizim üçüncü bir ekip arkadaşımız. Yani yapay zeka bizim aslında üçüncü bir ekip arkadaşımız. İşte dördüncü, beşincimiz yani. Hani ona ben artı bir diyorum. Onlar bizim artı bir sonuçta iş arkadaşlarımız olur. Onlar da çünkü gerçekten ciddi bir iş yapıyorlar. Ve bu da şunu sağlıyor aslında. Standart işleri sürekli insanlara yaptırarak insanları sıkmaktansa katma değerli işleri insanların yapması ve standart işleri de robotların yapıyor olması bize hem başka şeyleri düşünmek için fırsatlar yaratıyor hem de yaratıcılığımızı geliştiriyor hem de daha hızlı bir şekilde ve performans arttıracak bir şekilde ve performans arttırıyor. Bunları söyleyebilirim.
Tuğçe, o zaman Sofya senin departmana başvurduğunda yapay zeka Sofya işe alımı düşünüyorsun o zaman. Ben buradan
tabii
bunu
ki
anlıyorum.
Ama figürü şey yaparsa hani onay verirse. Hani bizim çünkü tamamdır. Figürümüz var. Figürü onay verirse Sofya işe alabiliriz tabii ki.
PolyOffice Hukuk Otomasyon Sistemi Next Generation. Geleceğin hukuk otomasyonu şimdi sizinle. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.
Aslında değindiğiniz çok güzel. Yani hukukçuların olarak değerlendirelim. Verimliliği ve iş tatminini yükseltmek belirli bir süre sonra çok zorlaşıyor. Yani çevremizde de görüyoruz. Yani verimliliği arttırmak için belirli çerçeveleri var, sınırları var. Oraları da aştırtmıyor birçok kurum. Orada sınırlandırıyor. Başta Fatih Bey'in de dediği gibi işte artık CEO'lar da hukukçu olabilir. Yani hem oranın sınırlarını açabiliyoruz hem de iş tatminini de yükseltiyor bu bir yanda. Yani hedefim benim sadece bir hukuk müşavirlerinde işte bir hukuk müşaviriyim ben. Hani bu sınırdan da belki çıkacağız. Ve bu işte avukatların, hukukçuların teknoloji kullanım düzeyi yükseldikçe belki o hedefler çok daha yakın olabilir yani.
Kesinlikle.
Çok doğru. Kesinlikle. Çok doğru. Ben Tuğçe Hanım size şunu sormak istiyorum. Bu çalışma kültüründeki bu değişim kişilerle iletişimi nasıl etkiliyor? Ne şekilde etkiliyor?
Olumlu yönde etkiliyor. Çünkü biliyorsunuz beyin kıyasla çalışır, aktarabiliyoruz. Diğer tarafta veri odaklı gittiğimiz için onların duygusal yüklerini yönetebiliyoruz. Yani onlar drama üçgenlerinde kalmıyorlar. Çünkü sonuçta bu aynı zamanda kazanma, kaybetme, başarma, başarısızlık. Hani bunun bir şeyi var, bu bir challenge. Bazı şeylerin İngilizcesi daha güzel olduğu için o kelimeleri kullanıyorum, kusura bakmayın. Dolayısıyla burada aslında veriye ve bilgiye odaklı bir şekilde hareket ettiğimiz için ve sadece bunu verdiğim için herkes hem iş odağında kalıyor, hem herkes konuyu net anlıyor, hem de konu uzamıyor, hızlı oluyor, hap gibi yapıp çözebiliyoruz işi ve net gidebiliyoruz. Yani beyin boşlukları sevmez biliyorsunuz ve belirsizlikler bizi hep strese sokar. Dolayısıyla belirsizlikleri ve boşlukları yönettiğimiz bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bunda son derece olumlu bir etkisi var. Eminim Fatih sen benden daha güzel anlatacaksın şimdi bunun boyutunu. Ben biraz çok teknik anlatmış olabilirim.
Ya iki bacaktan bakmak gerekiyor. Bir tanesi şu, müşteri aslında yani müvekkillerin de belli şeyleri var, istekleri vardı. Yani biz beyin olarak herkes kendi probleminin çözümünü satın alır. Dolayısıyla müvekkilin beklentisi aslında doğru bir proaktif danışmanlık, ki teknoloji zaten analiz noktasını bırakıyor hukukçuya. Çok ciddi bir çalışmayı arka tarafta gerçekleştiriyor, veri çalışmasını. Daha doğru yönlendirme oluyor. Bir diğer tarafta da çok yoğunuz, hepimiz koşturuyoruz. İşte hukuksal konularda bir sıkıntı yaşayan herkesin yaşadığı en büyük sıkıntı davaya nasıl ulaşacağım, işte hukuk bürosuna nasıl gideceğim noktası. Bunları da ortadan kaldırıyorsunuz ve her an ulaşılabilir olmak, online bir görüşme yapmak, davaya katılıyor olmak bence insanları mutlu ediyor. Dolayısıyla da bence şu anda bu şeyler, süreçler büyük destek sağlıyor. Kültürel değişimi de biraz buraya doğru itiyor. Kuşak farklılıklarını da burada gözlemleyebiliyoruz. Daha X kuşağı olanlar hani mahkemeye gideyim ya da böyle dokunayım derken avukata, daha Y kuşağı, Z kuşağında olan çalışanlar ise yani bir WhatsApp görüşmesiyle beraber süreci yönetebiliyor. Benim de gözlemim bu şekilde.
Evet. Yani burada kesinlikle hız ve dolayısıyla hani, tabii hızdan kastımız hani tehlikeli bir hız değil buradaki. Yani ulaşma hızı, işte bir şeyi çabuk alma, o an hani özellikle tez canlı insanım. Zaten çok tez canlı bir insanımdır. Dolayısıyla da hızlı bir şekilde bir şeye ulaşmak, onu hani hap gibi alıp yutmak ve yoluma devam etmek beni oldukça rahatlatır. Hem de kendimi güvende hissederim yani. Sonuçta hani biz de hukukçu olsak bizim de hukuki süreçlerimiz oluyor. Biz de meslektaşlarımızdan destek alıyoruz mesela. Yani kendimi en azından oraya koyarak da bu soruya cevap veriyorum. Ne kadar veriye odaklı bir şekilde bana dönüyorsa ve ne kadar hani orada temel unsurları bana net bir şekilde aktarabiliyorsa ben de kendimi o kadar rahat hissediyorum ve yürüyebiliyorum bu noktada.
Çok teşekkürler. Tam olarak sorumun cevabını aldığını düşünüyorum. Bu arada tabii soru soruyu getiriyor başka şeylerde. Şimdi hep bu değişimin pozitif yönlerinden bahsediyoruz. Anlıyorum ki hukuktaki bu değişim hizmete bir kalite getiriyor. Daha büyük standartlar getiriyor. Peki bu değişimin hukuk sektörüne getirdiği zorluklar var mı? Herhangi bir zorluk taşıyor mu?
Şimdi zorluk gibi, handikap gibi konulardan çok aslında gelişmesi gereken alanlar olarak bunu dizayn edersek iyi olur. Çünkü biz de her gün bir şey öğreniyoruz aslında. Burada aslında temel mekanizma şu. İnsanların yetkinlikleri burada çok önemli oluyor. Yani insanların getirdiği şeyler. Eminim Fatih de anlatacaktır burada özellikle insan kaynağı yönetimi tarafındaki süreçleri. Burada çok ciddi bir ayrım oluyor. Yani teknolojiyi sevenler ve sevmeyenler aslında. Yani teknoloji odaklı ilerlemek ve ilerlememek üzerine. Dolayısıyla da teknoloji odaklı ilerlemeyi bunu göğüsleyenler aslında burada kalıyor. Bunu göğüsleyemeyenler burada kalamıyor. Benim gözlemim o. İşte yani bugün zaten e-mail var. Hani biz Outlook yapısı var. Biz neden bir talep yönetim sistemi kullanıyoruz? Ya da işte biz zaten Excel'e işliyoruz bütün dava dosyalarını, duruşmaları. Biz neden bir hatırlatmak için bir program kullanıyoruz? Ya da neden bana bir görev ataması yapılıyor? İşte sözleşmelerin zaten kapakları var. Niye bunu dijitale taşıyoruz? Yani ne gerek var elektronik imzaya? Zaten ıslak imza alabiliyoruz gibi konular gündeme gelince tabii o değişiyor. Yani bir tanesinin doğrusu yok. Tabii ki ıslak imza alabilirsiniz. Tabii ki Excel'de bir takım şeyler tutabilirsiniz. Yani bunlar sonuçta şirketlerin bütçeleri ve şeylerle de alakalı. Fakat bu bunun cevabı değil. Mesela çok güzel bir şey var. Tekerleği önce işte kare bulmuşlar ya. Sonra yuvarlağa çevirmişler. Mesela o kare olan tekerlek ya da araba gidiyor. Ama neden yuvarlak olanla gitmesin? Hani biraz bakış açısı öyle. Yani hani tekerlek gayet dikdörtgen yani. Hani bu da gidiyor, sorun yok. Ama yuvarlakla daha hızlı gidecek. Yani ya da şekli birazcık daha değiştiğinde ona farklı bir takım teknolojik daha farklı gidecek değil mi? Yani hani kareyken gittiğinde bir kilometre yolu bilmem ne kadar da gidiyorsa yuvarlakken daha farklı gidecek. Yani ve bu da şuna geliyor. Neden bir şey daha iyi seviyede yapmayayım? Neden işimin yapılma performansını birazcık daha yukarıya yükseltmeyeyim? Yani neden işte farklı bir noktaya taşımayayım konuyu diye? Biraz bu düşünme kabiliyeti olan, yani bakış açısını hızlı değiştirebilen, çok olayla dediğim gibi kişiselleştirme noktasını almayan ve hakikaten işi daha iyi yapabilmek. Hani mesela programlarda biliyorsunuz bakım yapıyoruz, versiyonu yükseltiyoruz. Biraz bu işin de şeyi bu. Hani bakımı yapıp versiyon yükseltmeye yatkın olanlarla hayatımıza devam edebiliyoruz diyeyim.
Peki ben de burada şunu söyleyeyim. Bu durum aslında bir şarkı sözü çok güzel açıklıyor nörolojik olarak da. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Gerçekten öyle yani. Teknolojinin getirdiği uyumu sevebilirsiniz ama eski alışkanlıkları bırakmak kortizol salgılatır. O yüzden hala bazı kişiler işte avukatlar bürolarda çıktılık üzerine çizmek istiyor. Ya da şirketteki CFO gel bakayım yanıma şöyle bir bana yüz yüze ver diyebiliyor. Ben üç açıdan bakıyorum aslında buna. Zorluk birinci noktası o. Yani kişilerin uyum sağlama süreci. Şu anda aslında Umut tam bir değişim sürecine denk geldik. Dolayısıyla da teknoloji bu değişim sürecini getirdiği için bireysel bazda değişebilen insan beyin değişmezse küçülüyor. Yani nörolojik olarak küçülüyor, sinaps kaybediyor, Alzheimer'a yaklaşıyor. Aslında buradan kurum tarafında, ofis tarafında tüm hukukçulara sesleniyorum. Bu teknolojik devrime ayak uydurduklarında bu devrime ve insan kaynağına bu açıdan baktıklarında nörolojik sağlıklarını da koruyacaklar. O yüzden bence biraz lokal oluyor. Hani taş devrinden örnek vermek gerekirse de dünyada bütün şeyler, coğrafyadaki insanlar aynı anda aynı taş devrinde yaşamışlar. Biri Cilalı'da yaşamış, biri Yontma'da, bir arada biri diğer tarafta Tunç devrine geçmiş. Dolayısıyla da farklılıklar var. O yüzden biraz kişisel. İkinci nokta fırsat eşitliği bence. Yani İstanbul'da olan bir hukuk bürosunda belki de Van'da olan birisi çalışamayacaktı. Yani iş kariyerinin başında il değiştirecek kadar geliri de olmayacaktı. Ama yetenekliyse şu anda İstanbul'daki bir büroda çalışabiliyor. Tam tersi işte Anadolu'daki bir müvekkil de eğer memnun değilse şeyden avukatından İstanbul'daki birisinden danışmanlık alabiliyor. Hatta şöyle bir yabancı bir hukuk bürosuna danışmanlık veriyorum. Seçme yerleştirme ve kariyer yönetimi konusunda. Yani bugün Almanya'daki bir Türk avukat bile iki tarafla çalışıyor ve bir Anadolu'da işte Adana'daki bir iş adamının danışmanlığını yapabiliyor. Fırsat eşitliği ikinci boyut. Üçüncü boyut da şu, bizim aslında hızımızı arttıran bir şey, verimliliğimizi arttıran bir şey. Çok fazla şeyle boğuşuyorduk. Yani o mübaşirin hadi bakalım sıra kimde diye seslenmesi bile başlı başına bir sıkıntı. Oysa şimdi giriyorsunuz dijitalde, sıranız geliyor ve çıkıyorsunuz, bitiyor. Bence bu üç bacaktan bakıldığında bize fayda sağlayacak. Sadece alışkanlıklardan vazgeçeceğiz. Kortizola karşı dopamini seçeceğiz. O yüzden gerçekten alışmak sevmekten daha zor hukuk sektöründe de.
Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara, bağrımda kanıyor. Sen yoksun
hukuk ve kolları. Fantezi müzik diye bir podcast kanalı. İş buna gitti. Bu arada şey için dipnot katılımcıların hepsinin aklı başında. Gayet şu anda sağlıkları yerinde, kan testleri normaldir efendim.
KolayOffice Hukuk Otomasyon Sistemi Next Generation. Geleceğin hukuk otomasyonu şimdi sizinle. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.
Evet, yani bu iş gerçekten son derece kıymetli bir şey. Yani müzik ve hukuk da bu arada çok paralellik teşkil eden konular var. Ben küçükken piyano çaldığım için hatta bir dönem gitar bile hani dersi almışlığım var. Dolayısıyla gerçekten müziğin kaideleri ve hukukun kaideleri, İşte müzik piyasasında da aslında hukukun özellikle fikri mülkiyet açısından ne kadar önemli olduğu gibi aslında çok fazla çakışan bir nokta var.
Bence şöyle bir faydası da var. Hukuk aslında disiplinin üstü bir bilim dalı diyeyim. Farklı disiplinlerdeki uğraşlar buradaki çağrışımsal belleği ve farklı beyin bölgeleriyle iletişim kurmayı desteklediği için çok yönlü, daha nitelikli kararlar vermeyi sağlayacaktır. Çünkü analiz yapıyoruz zaten aslında sonuçta ve bu analizden bir veriye ulaşıyoruz. Yapılan birçok bilimsel çalışma bu tip, özellikle doktrinlerde çalışanların işte spor, müzik, resim, heykel ya da tiyatro, şiir yazma gibi sanatlarla uğraştığında başarısının arttığını gösteriyor. Ben diyebilirim ki hukuk fakültelerinde bence bir de hobi dersi olsun gerçekten. Yani hukuksal zihin kalitesini geliştirmek için.
Tabii aktif dinlenme. Yani aktif dinlenme ve gerçekten çok faydası oluyor. Aynı zamanda yani bugün belki Fatih sen anlatırsın bunu ama hani bir konuyu hikayeleştirerek anlatmak, hukuku hiç bilmeyen insanların oradaki riski algılaması ve oluşturması açısından son derece kıymetli. Ben özellikle oryantasyonların eğitimlerinde bunu çok böyle hikayeleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Özellikle yeni hem mesleğe yeni başlayan hem şirkete yeni gelen arkadaşlar için. İşte çok faydalı geri dönüşler alıyorum. Bu noktada son derece kıymetli ve güzel oluyor diyebilirim. Hani bir şeyi çağrıştırarak anlatmak Hem akılda kalıcı oluyor hem de çok kıymetli oluyor. Aklıma hep şey geliyor. İlkokuldayken ben bu kapı kolu askerleri vardı ya da kapı kulu askerleri diyerek işte o kapı kulu askerlerini ben kapı kolu askerleri diye ezberlemiştim. Mesela hep kapının koluna bakıyordum. Kapı kulu askerleriyle ilgili olan o tarihte bir şey yazmam gerekirse. Dolayısıyla da hep benim için öyle çağrıştırarak hayatın devam ettiği bir dünya var. Hukuk fakültesinde mesela bu şekilde bence rahat okuduğumu düşünüyorum. Çünkü hep bir şey çağrıştırıp bir şey birleştirip yaşayan bir döngü haline getirdim. Gene konuyu teknolojiye getireceğim ama işte yaşayan döngünün hafızası da teknoloji oluyor aslında. O da hukukta ondan
Öyle, bir de
besleniyor.
şunu düşün. Yani kendi kahramanları belki Texas Tomix olan bir kuşağın yönettiği şirketlerde Yüzüklerin Efendisi'ni izleyerek büyümüş bir kuşak yetişmeye çalışıyor.
Evet.
hikaye anlatıcılığına ben de katılıyorum. Özellikle hukukçular kendilerini ya da müvekkiller ya da kurumlarda çalışanlar da biraz uzak departmanlarla konuşurken mesela en çok size uzak olan departman hangisi dediğimde hukuk diyorlar. Orada bir hukuk var. Gitmesek de görmesek de hukuk departmanı bizim departmanımız ve işe engel koyan birisi. Çok seven çok seviyor, nefret eden nefret ediyor. O yüzden bizim anlayışımız biraz ya hukuk departmanı Gandalf ya Sauron, ortası yok gibi. Oysa kendilerini doğru ifade ederlerse biraz Iron Man'deki Jarvis'e döndüğümüz zamanlarda daha proaktif olarak ilerleyebileceğiz. Bence ifade etmek de çok önemli noktalardan bir tanesi. Tuğçe doğru bir noktaya parmak bastı. Hukukçu aynı zamanda bir veri transferi yapıyor. Elinde bir reçete var. Arka tarafta da çok iyi malzeme var. Ama bir master chef gibi harika bir menü çıkartmak zorunda. Bence teknolojiyle beraber iyi mutfak gelir. Teknolojiyle beraber iyi reçete gelir. Ama hem kurum hem ofis tarafında güçlü hukukçular iyi masa çıkartırlar. İyi tabaklama yaparlar. İyi lezzet sunarlar.
Abi, sağ olun. Bugünü konuştuk da yani gelecekte neler bekliyorsunuz? Yani hukukta şu değişecek, işte İK hukuk tarafı şöyle olacak. Neler gelecek yani? Neler bekliyor? Hiç böyle tahmininiz, öngörünüz var mı?
Yani İK tarafında şu, birincisi biz İK tarafında eskiden bir mesleğe giren o meslekle beraber bitiriyordu ömrü hayatını. Hatta o şirkette kalıyordu, o ofiste kalıyordu ya da o kurumda kalıyordu. Ancak şu anda sadece şirket değil, meslek değiştirmenin, birkaç tane mesleği değiştirmenin olduğu ya da birkaç tane mesleği aynı anda yapmanın olduğu bir döneme giriyoruz. İşte bu hukukla müzik burada. Mesela şu anda hem hukukçu olup hem de vitray sanatlarıyla ilgilenen danışmanım. Hukukçu olup bir yandan dalgıç eğitmenliği yapan var profesyonel olarak. Bununla beraber para kazananlar da var. Aslında ofis ve kurum tarafında bu çok yönlülüğe destek veren şirketler kazanacak. Yani eğer bir CEO ben haftanın iki günü akşamları erken çıkıp böyle bir müzik grubuyla ilgileneceğim ya da ben aynı zamanda yazılımda oyun yazıyorum diyen kişiye hayır olmaz dediği zaman kaybedecek noktası var. Diğer bir nokta, gelecekte bu kişilerin bir şekilde teknolojiyle birleşmeleri, teknolojik okuryazar olmaları gerekiyor. Ancak büyük fırsatlar geleceğin teknolojilerinde. Yani Elon Musk'ın kurduğu Neuralink'ten bir devreyi ben beynime takıp o esnada gidip bir başkasının arabasını çalıp kaza yaptığımda, ama kaza yaptığım arabayı da bir online uygulamadan kiraladığımda ve o esnada benim zihnime gelen ve beynimde duran o virüs aynı zamanda o kiralama şirketinin hesabını hacklediğinde, hadi bakalım düşünelim şimdi nasıl bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Ya da umudun kök hücrelerinden bir şirket nakil yapıp başka bir şirkete karaciğer üretiyorsa bunu nasıl yöneteceğiz? Mesela şöyle şirketler var, hala düşünülüyor. Biliyorsunuz bu aralar çok popüler, hukukun da konularından bir tanesi. Yaşlı insanlara, genç insanların kanını verince yaşlıların gençleşeceğine dair bir inanç var. Bilimsel çok fazla kanıt yok. Ama Amerika'da böyle şirketler var. Genç insanlardan gönüllü ya da parayla aldıkları kanı yaşlı insanlara aktarıyorlar. Bu sürecin hukuksal prosedürü ne olacak? Yani ikinci boyut, hukukçuların çok yönlü olması lazım. Hukuk hayatın tam dibinde, tam içinde. Hani Temesis zamanında bahsedersek, hani antik Yunan'da tanrılar her yerdeydi ya, şu anda hukuk her yerde. Son nokta, bu arkadaşlar diğer departmanlar kadar değerliler. En az pazarlama satış kadar ön planda olmak istiyorlar. İnsanın anlam arayışı var. Onlar kendilerini değerli hissetmek istiyorlar. serotonin salgılamak istiyor. Bir de yoksunluğu biliyorsunuz depresyona sokuyor. Bence gelecekte bunların hepsini yani çok yönlülüğü, onları değerli hissettirecek şekilde sistemler kurma ve onları bu konularda, hobilerde, diğer çok yönlükte destekleyen şirketlerin hem ofis hem kurum bacağında kazanacağı bir yer olacak. Yoksa sığ kalacağız ve bunu yapmayan şirketler bir gün bırakacaklar ki patentlerini kaybetmişler, davaları kaybetmişler. Karşı tarafın yetenekli avukatı bütün süreci yönetmiş ve onlar şu anda çok ciddi, aynı zamanda eğer sadece dip totalde paraya bakıyorsak parayı kaybedecekler, karlılığı kaybedecekler diyebilirim. Bu kadar da iddialıyım bu noktada.
Şimdi ben bunun üstüne ne diyeceğimi bilemedim. Hani çok yönlü
ve... Bir şarkı patlat, devam et.
Aynen, bir şarkı düşünüyordum tam. Tam bir şarkı düşünüyordum. Baktım şarkı olmadı, en iyi bildiğim yere dedim hani geleyim. Tabii ki bunun cevabı regülasyon. Yani bir şeyi regüle etmemiz gerekiyor. Bir takım şey. Tabi bu regülasyon işin içine girince burada davranış kuralları oluyor, iş yapış biçimleri oluyor. Yani bu değişikliği birazcık daha görünür ve yazılı çizili hale getirmek gerekiyor. Şu anki mevzuatlarımız hala bazı işlerin kağıt üzerinde devam ettiği dünyayı düzenliyorken bunların artık birazcık daha hadi, bu arada ciddi de bir geçiş de var yani hani regülatörlerin de burada hakkını yememek lazım. Ciddi bir bakış açısı ve bu konuda gerçekten ciddi bir hani tabiri caizse bir güncelleme var. Ama bunların hepsinde hani bütün bu hikayelerdeki şey regülasyon. Onun için de teknoloji okuryazarlığını giren ve kanun yani regülasyon yazmayı bilen hukukçu çok kıymetli oluyor. Dolayısıyla mevzuatla işin içinde olan, regülasyon taraflarını bilen, bir regülasyon nasıl düzenlenmesi gerektiğini, işte kanun yönetmeliğin hiyerarşinin nasıl olmasını gerektiğini bilen hukukçular ve dünya aslında burada kıymetli. Bir şey yazılmasa da onun bir yazılı kuralı ve onun bir yapısının, bir iş akışının, bir workflow'un olması bu anlamda kıymetli. Ve şeye katılıyorum. İnsanlar kendini değerli hissetmek istiyorlar, kendini özel hissetmek istiyor. Hepimiz için böyle. Çünkü hepimizin bir temas ihtiyacı var yani sonuçta bir şekilde kendimizin o ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Zaten büyüdükçe, olgunlaştıkça bunu kendi kendine gidermeyi öğreniyorsun. Ama genç arkadaşlar, benden daha genç diyeyim. Bizler de genciz tabii ki ama bizlerden daha gençlerde gördüğüm şey aslında onların özel dünyaları ve kendilerine olan bakış açılarına da birazcık daha farklı bir şekilde dokunuşlar oluşturmak ve onları daha kıymetli bulmak. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki ve biz öyle bir yere geldik. Şimdi X, Y, Z bir de alfa. Yani muhtemelen biz alfalarla da hani çalışıyor olacağız. Dolayısıyla hani o kuşak bu kuşaktan ziyade aslında ilişkileri dengeli bir şekilde yönetebilmek önemli. Her şeyden önce de buna yatırım yapmak gerekiyor. Yani bu bir gelişmesi gereken bir yetkinlik. Belki önce ona karar vermek lazım. Yani gerçekten bu gelişmesi gereken bir yetkinlik ve herkesin bireysel olarak buna yatırım yapması gerekiyor.
Bir parantez açacağım Tuğçe. Çok önemli nokta. Ya izninize sığınarak ama istiyorsanız hemen susarım.
Estağfurullah, sen susma. Sen çok güzel konuşuyorsun.
Benim sözümü kestiler.
Sen çok güzel konuşuyorsun bence. Sen susma.
Şimdi, şöyle bir nokta var. Bir kere okulların da hukuk konusunda eğitim verirken bakış açılarını böyle değiştirmeleri gerekiyor. Yani bu bakış açısına gelmezse hukukçu ister ofiste, büroda, ister kurumsal hayata girdiği anda bir değişimle yüz yüze, resmen duvara çarpıyor. Bambaşka bir dünya var. Eskiden Zeki Müren rahmetli yılbaşında filan programlara çıkarken aynı kıyafetin bir siyahını bir de beyazını getirirmiş. Bir şarkıyı siyahıyla bir şarkıyı beyazıyla okuyup ondan sonra insanları şaşırtırmış. Gerçekten böyle siyah beyaz kadar farklılıklar var. Bence okul tercihinde liseden sonra tercih yaparken de okullarda hukuk eğitimi verilirken de bu çok yönlülüğün olması gerekiyor. O olmazsa bu sefer şirketler o bakış açısına katmak için çok uğraşıyorlar. Genç avukatlarımız da bu bakış açısına uyum sağlamak için çok fazla efor sarf ediyorlar. Bence bu da bir verimsizliği doğuruyor kariyerin başlangıcında.
Kesinlikle öyle. Mesela topluluk önünde konuşmakta zorlanıyorum diyen mesleğe yeni başlamış arkadaşlarım var benim. Yani ve bunu gelip hani işte bulunduğumuz ortamlarda söylüyorlar. Ya Tuğçe Hanım ne yapsak bu konuyla ilgili, biz topluluk önünde konuşamıyoruz vesaire. Şimdi tabii herkes topluluk önünde konuşmak zorunda değil. Ama hukukçuysan bunu başarman gerekiyor.
Ya da mail yazışması noktasında. Düzgün bir mail atma konusunda. Evet.
Yani o tutukluk o şey değil. Bir de tutukluluğu gideren şey zaten aksiyondur. Yani hayatında bir şey olduğunda durmasını değil, aksiyon almasını başarabilen insanlar iyi hukukçular olabilir. Çünkü hepimizin başına bir şeyler geliyor zaten. Hiçbirimizin mükemmel bir durumu söz konusu değil. Ama önemli olan başımıza gelen şeyden nasıl çıktığımız ve elimizdeki imkanlarla neyi iyi yaptığımız aslında. Onun için bu bilince de sahip olmak kıymetli diye düşünüyorum.
Kolay Ofis Hukuk Otomasyon Sistemi Next Generation, Kolay Podcast'i sundu.